Eroin, Christian F. İkinci kaset, ikinci yüz. Belki de hep neşeli görünen ve ona analık eden böyle bir kız istiyor diye düşündüm. Ama asıl başka bir şüphe kafamda gittikçe güç kazandı. Atsin'in birlikte yatağa girebileceği bir kıza ihtiyacı vardı. Bu öyle biri, onunla yatabilecek biri. Tümüyle ayıktım, o akşam bir şey de almak istemiyordum. İkisini gözetlemeye dayanamayınca hoplamak için dans pistine çıktım. Geri döndüğümde ikisi de kaybolmuştu. Diskonun içinde deli gibi dört döndüm. Atsin ile Moni'yi sinemada buldum. Birbirlerine sımsıkı sarılmışlardı. Her nasılsa gruptakilerin yanına dönmüştüm. Biri benim içimde neler olup bittiğini hemen anladı. Detlef. Kolunu omzuma koydu. Ağlamak istiyordum. Hep grubun gözleri önünde ağlamanın korkunç saçma olduğunu düşünürdüm. Bunun saçma olduğunu nasıl karar verdim bilmiyorum. Gözyaşlarımı tutamadığım an kendimi dışarı attım. Sokağın karşı tarafına geçtim ve sound'un karşısındaki parka oturdum. Yüzüme su çarptım. Birden Detlef yanımda bitti. Bana bir kağıt mendil verdi. Sonra bir tane daha. Kendimle o kadar meşguldüm ki Detlef'i doğru dürüst göremedim bile. Çok sonra Detlef'in beni dışarıda aramasının ne kadar cana yakın bir davranış olduğu aklıma geldi. Atsi'yi artık hiç görmek istemiyordum. Bir daha onun gözünün içine bakmaya dayanamayacağımı sanıyordum. Hele herkesin önünde ağlayarak ona ne kadar bağlı olduğumu gösterdikten sonra. Fakat Detlef beni sağında geri götürdü. Zaten geri gitmem gerekiyordu çünkü dolabın anahtarı Atsi'deydi. Kendimi olağanüstü toparladım. Atsi'yi koltuğundan sıçrattım ve anahtarları aldım. Eşyalarımı aldıktan sonra ise anahtarı ona geri götürecek kadar güçlü değildim. Nedense hep yakınımda bulunan Detlef götürdü. Saat 2'ye geliyordu. Son metro gitmişti. Sound'un önünde duruyor ve nereye gideceğimi bilmiyordum. Bir şey alma ihtiyacını hissettim. Şimdi ihtiyacım vardı buna. Fakat hiçbir mangırım kalmamıştı. Merkez evdeki gruptan biri Panter geldi. Onun biraz LSD sattığını ve her zaman iyi mal bulundurduğunu biliyordum. Bana biraz bir şey verirdi diye takıldım ona. Verdi. Korkunç kalite kristal haplardan. Bu geç saatte niye ille de uçmak istediğimi bile sormadı. Hapı hemen yuttum ve yeniden dans pistine indim. Dans ederken iyiden iyiye kendimi kaybettim. En azından bir saat kadar çılgın gibi dans ettim. Dansı bıraktığımda uyuşturucunun etkisini hala duymamıştım. Panter'in beni kandırdığını sandım. Allah'tan merkez evinden birkaç kişi gelmişti. Pit'e gittim. Onun da kafası kıyaktı. Ona Atsey'le olan hikayemi anlattım. Fakat o tabii başka bir şeyler düşünüyordu ve sadece unut onu kızım ya da boş ver aldırma gibi birkaç laf etti. Vanilyalı bir muhallebi yedim ve dedim ki bütün dünya korkunç ıssız ve boktan. Muhallebi kasesini geri götürüp depozitini alacaktım. Çünkü sound da çalınmasın diye her şeye depozit yatırmanız gerekiyordu. Fakat birkaç saniye içinde sanki infilak etmeye başladım. Bu bir flaştı galiba. Oturduğum sırayla birlikte devrildim. Sonra disko kapanana kadar dans ettim. Dışarıda grupla tekrar karşılaştım. Atsi ve Moni ile de. Hiç ırgalamadı beni. Herhangi bir sound afişine yöneldim. Atsi ile Moni Atsi'nin evine gittiler. Biz ötekilerle hayvanat bahçesi yönünde gittik. Birinin aklına Europe Center'a gitmek geldi. Europe Center'ın buz pistine takıldık. Oldukça sıcak bir geceydi. Yağmur yağmıştı. Buzun üstünde su vardı. Suyun üzerinde kayıp durdum. Bir denizin üzerinden yürüdüğümü düşünüyordum. Birden bir camın kırılışını duydum. Çocuklar gişe kulübesine dalmıştı. Biri kapıdaki kırık camdan uzanıp bir çekmeceyi kırarak açtı ve para tomarlarını dışarı atmaya başladı. Ben olayı kavrayamadan herkes koşmaya başlamıştı. Yüksek topuklu çizmelerimle önce buzun üzerinde boylu boyunca uzandım. Sırılsıklam olmuştum. Detlef beni bekliyordu. Elimden tuttu. Kurfürstendam caddesindeki kranzların önünde ganimet paylaştırıldı. Bunu yine harika buldum. Bana 2-5 mark tomarı düştü. Herkes korkunç keyifliydi. Paradan değil, daha çok Europe Center'ı geceleri bekleyen ve daha önce de peşimizde olan özel hafiyeleri şapı oturttuğumuz için seviniyorduk. Sevinçten çılgın gibiydik. 10 fenik tomarlarını açıp havaya attık. Kranzların önünde kuruş yağıyordu. Yaya kaldırımı paralarla örtülmüştü. Hayvanat bahçesi istasyonundaki bir meyhane bu saatte açıktı. Oraya gittik. Benim havam kaçtı. Hayvanat bahçesi istasyonuna ilk kez geliyordum. Korkunç, berbat bir istasyondu. Kusmuklarının içinde uyuyanlar, sızmış sarhoşlar, birkaç ay sonra her gün öğleden sonralarımı burada geçireceğimi nereden bilebilirdim? Saat 6'ya doğru eve gittim. Yatağımda ilk defa uçuş halindeyken korkuya kapıldım. Duvarda esrarlı bir sigara içen bir zenci kadın posteri asılıydı. Sağ alt köşede bir mavi leke vardı. Bu leke birden korkunç bir yüze, tam bir Frankenstein yüzüne dönüştü. Tam zamanında ilgimi başka bir şeye yöneltebildim. Öğleyin tümüyle görmez duymaz bir halde uyandım. Tümüyle hissizdim, ölü gibi. Yalnız ne kadar berbat bir karısın. Daha ilk arkadaşın seni böyle terk etti işte diye düşündüm. Aynanın karşısına geçtim, baktım ve kendimden nefret ettim. Daha dün öylesine kıyak, esrarengiz, tam bir keşk gözdesinin yüzü diye baktığım yüzümü gördüm. Korkunç yıkılmış gözüküyordum. Gözlerimin altında siyah halkalar vardı. Cildim peynir gibi ve yağlıydı. Sivilcelerimi fark ettim. Kendime, evet Christine, sound tamam, yeter artık. Atsi ve grupla bir daha yüz yüze gelemezsin dedim. Sonraki günlerde başkalarına karşı her türlü duyguyu öldürmeye çalıştım. Ne bir hap aldım ne de uçuşa çıktım. Bütün gün afyonlu çay içtim ve peş peşe esrarlı sigara sardım. Birkaç günün sonunda kendimi yine sakinleşmiş buluyordum. Kendimden başka kimseyi sevmemeyi, başkasından hoşlanmamayı başarmıştım. Duygularımı denetim altına alabildiğimi sanıyordum. Sauna gitmek istemiyordum artık. Ertesi cumartesi gecesi hayatımdaki en uzun gece oldu. Evimde kaldım. Kaç haftadır sauna gitmediğim ilk cumartesi akşamıydı. Televizyon seyredemedim, uyuyamadım. Kafayı bulacak kadar uyuşturucum kalmamıştı. Sound ve oradaki insanlar olmadan yaşayamayacağımı anladım. Bunlar olmadan hayatım herhangi bir içerikten yoksundu. Sonra kafamda Sound'a gidip gitmeyeceğim pek açık olmamakla birlikte cuma gününü sevinçle bekliyordum. İçten içe yine Sound'a hazırlandım. Saçlarımla oynamaya başladım ve aklıma saçımı hiç taramamak geldi. Bu bana daha da esrarengiz bir hava veriyor kanısındaydım. Cuma günü önce birkaç valyum kaptım. Onları birayla devirdikten sonra sauna gitmeden bir de mandrak süttüm. Artık Alize ve gruptan korkmuyordum. Pek bir şey algılamıyordum. Büyük bir blue jean şapka ödünç aldım, masaya oturdum. Başımı masaya yatırıp neredeyse bütün gece kestirdim. Uyandığımda Detlef şapkayı yüzümden kaldırmış saçımı okşuyordu. "Ne var?" diye sordu. "Hiç," dedim. Soğuk davranıyordum fakat benimle ilgileniş tarzını oldukça güzel buluyordum. Hemen ertesi hafta sonu neredeyse bütün vaktimi Detlef'le birlikte geçirdim. Sound'a gitmek için yeni bir nedenim vardı işte, Detlef. Onunla ilişkim yavaş yavaş gelişti. At zehli olduğu gibi birden vurulmadım ona. Önce Sound'da öylesine birlikte oluyorduk. Onunla bol bol konuşuyorduk. Detlef'le yepyeni bir tarzda anlaşıyorduk. Hiçbirimiz diğerinden üstün değildi. En azından konuşmalardı. Detlef'le zaaflarımdan yararlanacağından korkmadan her şeyi konuşabiliyordum. Hiçbirimiz kendi görüşünde diretmiyordu. Her birimiz ötekini arada bir ikna edebiliyordu. Detlef'i zaten ilk gördüğümde sevmiştim. Fakat o benim için Atse kadar klas bir tip değildi. Öyle olabilmek için fazla sevimli ve çocuksuydu. Ancak yavaş yavaş Detlef'le olan arkadaşlığımın bana Atse'yle olandan çok daha fazla şeyler verdiğini fark ettim. Atse'yle olduğu gibi yeniden çocuğa bağımlı olmaya karşı direnmeme rağmen hafta sonundan hafta sonuna görüştükçe ondan daha fazla hoşlandım. Bir noktadan sonraysa Detlef'e gerçekten aşık olduğumu itiraf etmek zorunda kaldım. Çok sakindim artık. Bu biraz da gittikçe daha fazla sakinleştirici almama karşılık pek az tahrik edici hap almam yüzündendi. Bütün hipiliğim gitmişti. Dans pistine pek seyrek çıkıyordum. Evde annemle dostunu hiç rahatsız etmiyordum herhalde. İtiraz etmiyor, onlarla mücadeleye girmiyordum. Hiçbir şeye isyan etmiyordum çünkü evde kendim için herhangi bir şeyi değiştirme isteğini terk etmiştim. Böylece durum daha kolaylaşmıştı. 1975 Noel'inde artık 13,5 yaşındaydım. Bu boyun eğişim sayesinde annemle aramdaki gerginliğin ona gerçeğin bir kısmını açıklayabileceğim kadar azaldığı kanısındaydım. Ona her defasında keside kalmadığımı, bazen son metrodan sonra geceyi Sound'da geçirdiğimi söyledim. Oldukça bozuldu ve ağır laflar etti. Ona Grubstadt'taki başka çocuklar gibi kaçıp birileriyle yatmaya gideceğimi, arada bir gece bu diskotekte kalıp sonra eve dönmenin daha iyi olduğunu söyledim. Ve gerçeği öğrenmesinin, nerede olduğumu bilmesinin ona yalan söylememden daha iyi olacağını da ekledim. Bunu yuttu. Artık anneme kendimden söz etme ihtiyacını pek de fazla hissetmiyordum. Fakat habire yalan söyleyip durmak beni sinir ediyordu. İtirafa kalkışmam da Noel boyunca ve yılbaşı gecesi sağında gitmek isteyişim ama bunu ayarlamak için doğru dürüst bir hikaye uyduramayışımdandı. Annem gerçekten bayram boyunca her akşam dışarıda kalmama izin verirdi. Ben de şaşırmıştım buna. Ancak anneme Sound'un ne kadar güvenilir, ne kadar masum bir gençlik diskosu olduğunu ve bütün kız arkadaşlarımın oraya gittiğini anlatmıştım tabii. Ayrıca haftada bir defa iyice boşalınca ne kadar sakinleştiğimi kendisinin de görebildiğini hatırlattım. Bu arada Sound'daki ailem gittikçe hızlanıyordu. Eroin bir bomba gibi girdi buraya. Bizim grupta da artık habire eroin konuşuluyordu. Aslında herkes karşıydı. E'nin mahvettiği yeterince insan görmüştük fakat sonra biri diğerinin ardından eroini denedi ve ilk iğneden sonra bunu sürdürdü. Eroin grubu parçaladı. Eroin denememiş olanlar hemen bambaşka bir gruba ait oldular. E'den dehşet korkuyordum. Konu E olduğunda henüz 13 yaşında olduğumun bilincine varıyordum. Öte yandan yine de iğne kullanan gruplara karşı bir saygı duyuyordum. Ne olursa olsun bu benim için bir üst gruptu. Eroinmanlar biz esrarcılara ve hapçılara korkunç bir aşağılamayla bakıyordu. Esrarın adı onlarda bebek ilacıydı. Eroinmanlar grubuna gerçek aleme hiçbir zaman giremeyeceğim diye düşündüğümde bir çeşit hayal kırıklığına uğruyordum. Benim için artık yükselme imkanı yoktu demek. Çünkü gerçekten insanın sonu demek olduğunu bildiğim bu uyuşturucudan korkuyordum. Grubumuzun eroin yüzünden parçalanması beni o kadar etkilemiyordu çünkü Detlef vardı. Ötekiler artık o kadar önemli değildi. Detlef'le ilişkim hep daha iyiye gidiyordu. 1976 başlarında bir pazar günü onu bizim eve getirdim. Annemle Klaus'un evde olmadıklarını önceden biliyordum. Detlef'e gerçek bir öğle yemeği pişirdim. Sonra sofraya oturduk, pazar yemeğimizi karı koca gibi yedik. Bayağı kıyak bulmuştum bunu. Sonra bütün hafta yalnız Detlef'i düşündüm ve cuma gününü Sound'u düşündükçe acayip sevindim. O cuma tümüyle ayık ama tam mutlu olarak Sound'a geldim. Detlef iyice çökmüş bir kızla birlikte oturuyordu. Yanlarına oturdum ama Detlef beni görmedi bile neredeyse. Dikkatini tümüyle başka bir şeye yöneltmiş olduğunu fark ettim. Bir an at zehri olduğu gibi olacak şimdi diye düşündüm. Oysa bu harap karıyla bunu düşünmem saçmaydı. İkisi önce hiç birbirleriyle konuşmadılar, sonra da öyle bölük pörçük laf ettiler ki bunlara bir anlam veremedim. Konu E'ydi. Birden çakıverdim. Detlef bu hatundan eroin istiyordu ya da ona okutmak istiyordu. Dehşete kapıldım. Yüksek sesle bağırdım. Ulan salak mısın sen? 16 yaşındasın. E alamazsın ki. Doğru dürüst dinlemiyor görünüyordu. Bu akşam 3 uçuşluk hap attır, sana bulurum. Fakat lütfen saçmalık etme dedim. Düpedüz yalvarıyordum. Karşılık vermediğini görünce sonradan çok düşündüğüm bir hata yaptım. Hepten korkuya kapıldım. Alırsan senin ilişkimi keserim. Defolup gidersin. Seni bir daha görmek istemiyorum diye bağırdım. Sonra da hemen dans pistine çıktım. Her şeyi yanlış yapmıştım. Tantana etmemem gerekiyordu. Onunla yalnız kalınca sakin sakin konuşmam gerekirdi. Beni dinliyordu ya. Her şeyden önce onu bir saniye yalnız bırakmamam gerekirdi. Çünkü o kızla konuşurken iyice uçuyordu. 2-3 saat sonra biri bana Detlef'in en iyi arkadaşı Bernd'le birlikte bir iğne yaptığını söyledi. Burundan da çekmemişlerdi. Hemen iğne yapmışlardı. Detlef'i aynı gece tekrar gördüm. Bana öyle uzak bir yerlerden gülümsüyor gibiydi. Çok mutlu görünüyordu. Benimle çene çalma ihtiyacını bile hissetmiyordu. Yanına gitmek istemiyordum. Adse'yi kaybettiğim o cumartesiden de berbat bir geceydi bu. Detlef gitmişti. Benim ait olmadığım bir dünyaya. Bir anda bir iğneyle aramızda ortak bir şey kalmamıştı. Sound'a gitmeye devam ettim. Detlef kısa bir zaman içinde yeni bir kız arkadaş buldu. Adı Angie, çirkin ve duygusuzdu. İkisinin arasında hiçbir şey olmadığını anladım. Onu hiç Detlef'le konuşurken görmedim. Bir eroinmandı ne de olsa. Bazen Detlef bana gelirdi. Bana tümüyle yabancıydı. Çoğu zaman benden bir mark ya da 50 fenik istemeye gelirdi. O zaman bir iğnelik parayı bir araya getirmeye uğraşırdı. Param olduğu zaman ona biraz verirdim. Pazar sabahları çok sıkıcıydı. Çökmüş halde metro istasyonuna yürür ve bütün bunlar ne kadar boktan diye düşünürdüm. Artık hiçbir şeyin bilincinde değildim. Neden sauna gittiğimi bilmiyordum. Neden uyuşturucu aldığımı bilmiyordum. Başka ne yapabileceğimi bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Esrar bana pek bir şey vermiyordu. Uyuşturucunun etkisiyle uçtuğumda tümüyle tecrit oluyor ve kimseyle konuşamıyordum. Fakat Detlef de yoktu ve eninde sonunda biriyle konuşmak zorundaydım. Gitgide daha fazla hapalıyordum. Bir cumartesi param vardı ve South'da her tür hap bulunuyordu. O gün aşırıya kaçtım. Bir bakıma çok keyifsizdim. Onun için 2 kaptagon, 3 efedrin, birkaç da kafein tabletini birayla birlikte yuttum. İyice kafayı bulmuştum ama bu da hoşuma gitmedi. Madrax ve bir sürü valium aldım. Eve nasıl geldiğimi pek bilmiyorum. En azından metrodan bizim eve dönerken çöktüm. Bir dükkanın önündeki merdivene sürükledim kendimi. Oraya kıvrıldım. Bir an kendimi oradan zorla koparıp kaldırdım. Daima tutunabileceğim en yakın yere yöneldim. Bir sokak lambası direğinden ağaca, oradan da bir başka sokak lambası direğine. Sonsuz bir yoldu. Başaramazsam öleceğim diye düşündüm. En kötüsü göğsümdeki ağrıydı. Sanki bir kılıçla kalbimi deşiyordu. Ertesi sabah, pazartesi günü annem beni uyandıramadı. Akşam işten döndüğünde hala kıpırdamadan yatıyordum. Bana zorla arada bir bal içiriyordu. Ancak salı öğleden sonra yeniden ayağa kalkabildim. Anneme grip olduğumu ve kan dolaşımımda bozukluk olduğunu söyledim. Kan dolaşımım gerçekten de sık sık isyan ediyordu. Anneme sınıfımdaki öteki çocuklarda da bunun böyle olduğunu söyledim. Bu ergenlikten ve çabuk büyümeden ileri geliyor dedim. Ne olursa olsun bir doktor çağrılmasını önlemek istiyordum. Çünkü doktor neyim olduğunu anlayacaktı. Annem gerçekten de doktor çağırmadı. Ona durumumla ilgili herhangi bir açıklama uydurup anlattığımda memnun oluyordu. Bir süre için haplara doymuştum. Ertesi cumartesine kadar neredeyse sürekli ayıktım. Kendimi berbat hissediyordum. Cumartesi Sound'da bir uçuş çektim. Tam bir dehşetti. Gerçek bir dehşet uçuşunu ilk kez yaşıyordum. Posterimin köşesindeki Frankenstein suratı geri geldi. Sonra kan kaybından öleceğimi düşündüm. Bu saatler sürdü. Konuşamıyor, yürüyemiyordum artık. Her nasılsa Sound'un sinemasına vardım. Orada 5 saat oturup kan kaybından öleceğimi düşündüm. Artık hiçbir şey olmuyordu. Ne haplar, ne LSD. Esrar'a zaten hiç hevesim kalmamıştı. Arada birkaç valium dışında temiz kaldım. 3 hafta boyu sanırım. Rezalet bir dönemdi bu. Kuraz bölge duvarın yakınına taşındık. Berbat bir yerdi ama kira daha ucuzdu. Artık Grabstadt'taki okuluma metroyla yarım saatte gitmem gerekiyordu. Sound ise daha yakındı. Sound uyuşturucusuz hiç çekilmiyordu. Hiçbir şey olmuyordu sanki. Tam metroyla giderken dört bir yana afişlerin yapıştırıldığı sabaha kadar. Afişte resmen David Bowie Berlin'e geliyor yazıyordu. İnanamıyordum. David Bowie bizim yalnız yıldızımızdı. Hepsinden kıyaktı. Müziği en iyisiydi. Herkes David Bowie gibi görünmek istiyordu ve şimdi o Berlin'e geliyordu. Annem çalıştığı iş yerinden konser için 2 bedava bilet buldu. Her nedense ikinci bileti kime vereceğimi hemen buldum. Frank. Neden Frank diye düşünmedim. Frank eski Sound grubumuzdan biriydi. Bir yönüyle David Bowie gibi orijinal görünüyordu. Hatta saçını kınayla kırmızıya boyamıştı. Belki de onun aklıma gelmesinin nedeni buydu. Ancak Frank aynı zamanda grubumuzdan çıkan ilk eroinman olmuştu. Aramızdan ilk o bedenen eroine bağlanmıştı. Eskiden ona piliç derlerdi. Şimdi herkes ona ceset diyordu. Çünkü bu arada tam bir yürüyen cesede benzemişti. Gruptaki olanların çoğu 16 yaşlarındaydı fakat yaşına göre dehşet bir bilince sahipti. Her şeyden anlardı. O kadar kendine hakimdi ki benim gibi bir küçük esrarcıya karşı bile hiç kibirli davranmazdı. İlle de tam bir eroinmanla o zamanlar hayatımın en önemli olaylarından biri olan David Bowie konserine gitmek istiyordum. Piliç'e bilet teklif ettiğimde hayatımın bu en önemli olaylarından birinin gerçekten ne kadar önemli olacağını henüz bilmiyordum. Sadece bilinçaltımla yaşıyordum zaten. Fakat her nasılsa hapların, esrar ve LSD'nin bana bir şey vermemeye başladığı haftalarda E hakkındaki düşüncelerim değişmiş olsa gerek. En azından benimle eroinmanlar arasındaki aşılmaz engeller kalkmış görünüyordu. Konserin olduğu gün Hermann Platz meydanında Piliç'le buluştum. Korkunç uzun boylu ve zayıftı. Daha önce bunun bu kadar farkına varmamıştım. Bunu ona söyledim. 63 kiloya düştüm dedi. Daha yeni kan bağışlarken tartılmıştı. Piliç uyuşturucu parasının bir kısmını kan bağışlayarak kazanıyordu. Ceset gibi gözükmesine, kolları tamamen delik deşik olmasına ve eroinmanların sık sık sırılığa yakalanmasına rağmen her seferinde ondan kan alıyorlardı. Valyumumu metroda unuttuğum aklıma geldi. Piliç'e Allah kahretsin konserde coşarsam diye muhakkak yanıma alacaktım dedim. Gerçi evde birkaç valyum atmıştım ağzıma. O sırada kafayı bulmak için değil, David Bowie'de kafamın kıyak olması için. Piliç aklını tümüyle evimdeki valyuma taktı. İlle de geri dönecekti. Niye o kadar valyum istiyorsun diye sordum. Muhakkak geri dönmek istediğini söyledi. Ona iyice bakınca çaktım. Elleri titriyordu. Turkey'ye geliyordu. Turkey İngilizce bir kelimeydi. Hindi demekti. Hindi kızdığı zaman kabarır ya. Turkey'de iğnenin etkisi geçince eski eroinmanlarda görülen eroinsiz kalma belirtileri. Buna maymuna uğramak ya da çengelde olmak diyorlardı. Biz çoğunlukla Turkey diyorduk. Piliç'e geri dönemeyeceğimizi yoksa konseri geç kalacağımızı hesap yaparak anlattım. Uyuşturucusu ve mangarı kalmadığını söyledi. Konser yüzünden bulmaya zamanı da olmamıştı. Turkey halinde David Bowie'ye gidip yanında valyum bile bulundurmamanın berbat olduğunu söyledi. Artık hiç de kendine hakim ve serinkanlı değildi. O zamana kadar çok kişiyi Turkey halinde görmüştüm ama hiç bu kadar yakından izlememiştim. Konserin yapıldığı Deutschland Hall salonunda harika bir hava esiyordu. Hemen hemen sadece kıyak tipler vardı, Bowie hayranları anlayacağınız. Yanımızda Amerikan askerleri oturuyordu, çift sarmış içiyorlardı. Sigarayı bize uzatmaları için onlara bir bakmamız yetti, hepsi tam kelli olmuşlardı. Piliç sigarayı çılgın gibi içine çekiyordu, buna rağmen kötüleşti. David Bowie başladı. Neredeyse tamı tamına hayal ettiğim gibiydi. Dehşetti. Ancak It's Too Late, Artık Çok Geç adlı parçaya gelince birden keyfim kaçtı. Birden son derece pis bir havaya girdim. Daha niçin ve nereyeyi bilemediğim şu son haftalarda bu It's Too Late sinirimi dokunuyordu. Şarkının tam benim durumumu anlattığını düşünüyordum. It's Too Late beni mahvediyordu. Valyumuma ihtiyacım vardı. Konserden sonra Piliç tam anlamıyla yürüyemez haldeydi. İyice hindi olmuştu. Detlef'in arkadaşı Bernd'e rastladı. Bernd daha konserden önce bir iğne yapmıştı. Piliç için bir şey yapmamız gerektiğini söyledi. Kendisinin de bir iğne daha kaldırabileceğini belirtti. Bernd de daha iki uçuşluk esrar vardı. Bunları salonun önünde alır acele sattık. Gerekli paranın ötesini benim toplamam gerekiyordu. Toplamada şampiyondum. Sound'da uyuşturucular için bana gereken paranın büyük kısmını toplardım. En az 20 mark gerekiyordu. Bunun altında bir şey alınamıyordu. Salonun önünde toplama harika gitti. Bol mangırlı bir sürü insan çıkıyordu konserden. Hem de sırf uyuşturucu isteyen insanların bezdirmediği tiplerdi bunlar. Metro bileti için param kalmadı türünden laflarımı sıraladım. Para naylon cüzdanda şıngırdıyordu. Burnt parayla E aldı. İki iğne yetecek kadardan biraz fazla. Uyuşturucu o zaman oldukça ucuzdu. Aklıma ne geldiyse ansızın geldi. Şimdi bu iş için para topladın. Hiç değilse bundan biraz tatmak istersin. Bakalım bu zıkkım eroinmanların iğneden sonra kimi zaman mutlu görünmelerini sağlayacak kadar iyi mi? Daha fazlasını gerçekten düşünmedim. Geçmiş aylarda sistemli olarak kendimi E'ye hazırladığımın bilincinde değildim ki. O an duygularım bakımından korkunç bir çöküş içinde bulunduğumun, şu It's Too Late'in beni tamamen yıktığının, buradan beni başka bir uyuşturucunun çıkaramayacağının, benim yolumda artık E'nin en uygun sonuç olduğunu bile bilincinde değildim. Bütün düşündüğüm bu iki eroinmanın çekip gitmesi ve beni boktan ruh haliyle baş başa bırakmamalarıydı. Ötekileri hemen benim de denemek istediğimi söyledim. Piliç konuşamıyordu neredeyse. Fakat tam anlamıyla öfkelendi. Bunu yapmayacaksın. Sen işin farkında değilsin. Bunu yaparsan kısa zamanda benim olduğum yere gelirsin. Çünkü o zaman bir ceset olursun dedi. Piliç kendisine ceset dendiğini çok iyi biliyordu. Yani gazetelerde yazdığı gibi zavallı kıza kötü kalpli bir eroinman ya da satıcı tarafından bilerek iğne yapılması söz konusu değildi. Kendi isteğine rağmen iğne yapılan kimse tanımıyorum. Gençlerin çoğu benim gibi buna hazır olduklarında kendi kendilerine eroin alma noktasına geliyorlardı. Piliç'in güçlükle kekelemeleri benim inadımı artırdı. Turkey'deydi. Artık o serin kanlı, üstün bir tip değildi. Bana bağımlı olan zavallı biriydi. Ondan emir almak istemiyordum. Birincisi, bunun çoğu benim. Çünkü ben parayı topladım. Dahası böyle zırvalara bırak. Senin gibi buna bağlanacak değilim. Tümüyle kontrol edebiliyorum kendimi. Bir defa deneyeceğim, o kadar dedim. Turkey'de insanın ne kadar zayıf düştüğünü henüz bilmiyordum. En azından Piliç söylediklerimden etkilendi. Artık ağzını açmıyordu. Burnt de bir şeyler söyledi ama ben dinlemiyordum. Yalnız bana tattırmazlarsa payımın tamamını vermelerini söyledim. Bir evin giriş kapısına daldık. Burnt uyuşturucuyu eşit bir şekilde üçe böldü. Artık bu zıkkıma çok hevesliydim. Düşünmek, vicdan azabı falan yoktu. Nihayet kıyak olmak için hemen denemek istiyordum. İğneden önce korktum. İkisini iğne yapmak istemiyorum, burundan çekeceğim dedim. Burnt, ev hakkındaki gevezeliklerden her şeyi çoktan bildiğim halde ne yapmam gerektiğini söyledim. O zıkkımı hemen burnumdan çektim. Bütün hissettiğim çok buruk bir tat oldu. Kusmamaya çalıştım ama büyük bir kısmını tükürdüm. Etkisi oldukça çabuk geldi. Kolum, bacağım korkunç ağırlaştı ama aynı zamanda çok hafifti. Korkunç yorgundum ve bu dehşet kıyak bir histi. Bütün sıkıntım birden kaybolmuştu. Artık it's too late yoktu. Kendimi o zamana kadar hissetmediğim kadar iyi hissediyordum. 13 Nisan 1976'daydı bu. 14. doğum günümden bir ay önce. Bu tarihi hiçbir zaman unutmayacağım. Piliç ile Burnt bir eroinmanın arabasına girdiler iğne yapmak için. Önden sound'a doğru gittim. Artık yalnız olmaktan çekinmiyordum. Korkunç güçlüydüm. Sound'da bir sıranın üzerine oturdum. Astrid geldi hemen. Ulan sen E mi aldın diye sordu. Astrid o sırada benim en iyi arkadaşımdı. Buna rağmen öyle aptalca soru sorunca kızdım. Defol, çek git diye bağırdım. Neden kızdığımı bilmiyordum. Piliç ile Burnt geldiler. Onlar da uçuyordu. Piliç yine o serin kanlı tipti. Susadım. Vişne suyu içtim. Bütün gece vişne suyu içtim. Artık alkolden korkunç dehşete kapılıyordum. Sabahın 5'inde Burnt evinde bir çay içmeye gelir miyiz diye sordu. Gittik. Sevinçle Piliç'in koluna girdim. Vişne suyu midemi karıştırıyordu. Midem bulandı. Ayakta kustum. Benim için hiç fark etmedi. Öteki ikisi görmezden geldiler. Kendimi harika ve yeni bir ailede gibi hissediyordum. Fazla bir şey söylemedim ama onlarla her şeyi konuşabileceğimi hissediyordum. E bizi kardeş yapıyordu. Hepimiz birdik. En gizli düşüncelerimi açıklayabiliyordum. Önceki berbat haftalardan sonra hiç o kadar mutlu olmadığım kanısındaydım. Burnt ile aynı yatakta yattık. Bana dokunmadı bile. Kardeştik ya, E kardeşleri. Piliç yere uzandı. Başını bir koltuğa dayadı. Öğlenin ikisine kadar öyle yattı. Sonra yeniden Turkey olduğundan ve bir iğne bulması gerektiğinden kalktı. Her tarafımda korkunç bir kaşıntı hissettim. Soyundum ve saç fırçasıyla kaşındım. Kanatana kadar kaşıdım kendimi, özellikle baldırlarımı. Bu beni şaşırtmadı. Eroinmanların kaşındığını bilirdim. Kaşınmalarından kimin eroin aldığını hemen anlardım. Piliç'in baldırları kaşınmaktan o kadar tırmalanmıştı ki derisi paramparçaydı. Bazı yerlerinde eti görünüyordu. Piliç baldırlarını fırçayla değil, bir çakıyla kaşıyordu. Piliç gitmeden önce bana verdiğin uyuşturucuyu yarın geri alabilirsin dedi. Demek onun için en geç ertesi gün kendini yeniden eroinle dolduran tam bir eroin hatunu olduğum apaçıktı. Bu kadar doğal bir şekilde ne demek istediğini farkına vardım. Gayet serin kanlı görünerek, "Yo, bırak, acelesi yok, bana 4 hafta içinde geri versen olur dedim. Bir daha gayet sakin ve keyifli uykuya daldım. Akşama eve gittim. Bazen bir an gelip, ulan 13 yaşındasın ve E kullandın bile. Bu felaket boktan bir durum değil mi diyordum kendime. Ama bu duygu hemen gidiyordu. Düşünmek için fazla iyiydim. Başlarken insan eroinsizlik belirtileri de hissetmiyor. O kıyak halim bütün hafta sürdü. Her şey harika gidiyordu. Evde hiç kavga çıkmıyordu. Okulu gayet rahat sürdürüyor, arada bir derse giriyor ve iyi notlar alıyordum. Sonraki haftalarda birçok derste notlarım yükseldi. Birden bütün insanlarla ve her şeyle aramın düzeldiğini düşünüyordum. Hayattan bayağı kıyak bir kafayla süzülerek geçiyordum sanki. Hafta içinde yine eski kulübe gidiyordum. Orada da eski grubumdan 4 kişi eroine geçmişti bile. Artık bunlarla birlikte kenarda oturuyordum. Birkaç hafta içinde merkez evinde eroinmanlar gittikçe çoğaldı. Eroin, Kropstad'ın orta yerine de bir bomba gibi düşmüştü. Jurjan Quandt, merkez evi protestan merkezinin yönetici rahibi ve ilçe gençlik rahibi. Protestan merkezinin bodrumu, merkez evi yıllar boyu Grabstadt ve Nelnköy'lü gençlerin buluşma yeriydi. Her akşam bodruma 500 kadar genç geliyordu. Biz Aralık 1976'da gençler arasında eroin kullanımının hızla artması yüzünden bu korkunç duruma kamuoyunun dikkatini çekebilmek için çalıştık. Uyuşturucu maddeleri daha ziyade bilince yaptığı etki açısından tartışmış olan biz pedagogları şaşırtan, Grabstadt'ta ağır uyuşturucular aleminin bu derece hızla oluşmasıydı. Birkaç ay içinde bölgemizden 40-50 kadar genç eroine geçmişti. O zamana kadar gençleri disiplin önlemleri yerine uyuşturucu kullanmanın tehlikelerine inandırma çabalarımız adeta devam etmelerini teşvik etti ve uyuşturucuyla mücadeledeki acizliğimizin itirafı sayıldı. Merkez evinin gençliğine yönelik genel faaliyetlerinde devlet mercilerince hala ısrarla inkar edilen gerçek ortaya çıktı. Uyuşturucu dalgasının geri çekilmesinin söz konusu olmadığı. Aksine uyuşturucu sorunu gerek nicelik gerek nitelik bakımından Amerika boyutlarına ulaştı. Bunun piyasasını şimdi işsiz ve eğitimini sürdüremeyen genç işçiler oluşturuyordu. Biz pedagoglara resmi makamların inkarcılığını protesto etmek kaldı. Bizim bodrumun kapanması çoğunun herhalde gizli kalmasını tercih edeceği bir şeyi gün ışığına çıkarmayı amaçlıyordu. Bu gerçekleşti. Bütün Batı Berlin'de uyuşturucu sorunları ve resmi makamların tavizleri üzerine yoğun bir tartışma sürüyor. Aradan geçen zaman içinde bodrum yeniden açıldı. Bodrumun yeniden açılması için öne sürülen taleplerden birkaçı gerçekleşti. Neukölln'de devletçe finanse edilen bir uyuşturucu danışma merkezi, Grabstadt'ta uyuşturucu tehlikesiyle karşı karşıya bulunan gençler için bir temizleme aracı ve terapi imkanlarının artırılması gerçekleşti. Artık yeni bir gençlik kuşağının yetişmiş olmasına rağmen geçen 2 yıl içinde uyuşturucu madde sorunları azalmadı. 2 yıl önce eroine başlamış olan Grabstadt'lı gençlerden bazıları artık hayatta değiller. Gençlerin yaşam koşulları geçen zaman içinde iyiye gitmedi. Eski sorunlara görülür şekilde yenileri ekleniyor, gittikçe daha fazla genç silah taşıyor ve bir tehlike hissederlerse bunu kullanmaya hazırlar. Çok kere bu eğilim kendisine uygun bir takım milliyetçi fikirlere karışıyor, faşist düşünceleri kabul etmeyi hazır hale getiriyor gençleri. Merkez evinde uğraşmamız gereken gençlerin çoğu işçi ailelerden geliyor. Durumlarına, görünürde artan refaha rağmen son yıllarda sürekli kötüleşen yaşam koşulları damgasını vuruyor. Okulda kendisinden artan bir efor beklenmesi ve gerilim, aşırı kalabalık sınıflar, staj yeri sıkıntısı, işsizlik ve aile çatışmaları yaşam koşullarındaki bu kötüleşmenin somut ifadeleri. 45 bin kadar insanın oturduğu Grabstadt gibi bir yeni apartmanlar sitesinde nüfusun yoğunlaşmasından ötürü her sorunun kitlesel olarak ortaya çıkması buna ekleniyor. Yani birçok işsiz genç, birçok aile içi çatışma, çok sayıda başarısız öğrenci ve benzeri. Ayrıca doğal çevrede fazla doğal alan bırakmıyor ve böylece pek az gelişme imkanı sunuyor. Toplumun en zayıf grupları, çocuklar, gençler ve yaşlılar böyle zararlı yaşam koşullarından en fazla zarara uğruyorlar. Grabstadt'ta inşaatın tamamlanmasından yani inşaat yapabilecek tüm sahafların değerlendirilmesinden sonra çocuklara oyun oynama imkanları, gençler ve yetişkinler için boş zaman tesisleri ve her şeyden önce dinlenme yerleri kalmadı. Burada büyük parklar, çayırlar, ormanlar, kısaca çocukların meşru yoldan enerjilerini harcayabilecekleri ya da yetişkinlerin dolaşabilecekleri yerler yok. Grabstadt gibi kentlerin mantığı sermayenin karlılığına dayanıyor ve insanların ihtiyaçlarına ve hayati ihtiyaçlarına göre ayarlanıyor. Fabrikasyon yaşam tarzının şimdiye kadar sadece tahminlerde söz edilen sonuçları gittikçe daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Maddi sıkıntı hala birçok anlaşmazlık ve sorunun kaynağı. Yüksek kiralar ve yükselen geçim masrafları gittikçe artan bir iş yükünü ve iki eşinde birlikte para kazanmasını zorunlu kılıyor. Ve böylece insanların hayatı burada karşılığında gerçekten mutlu ve müreffeh hale gelmemesine rağmen gittikçe daha fazla yaşam gücünü günlük çalışmaya harcama gibi bir türlü sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bir zorlama karşısında yenik düşüyor. Uyuşturucu, insanların toplumsal gelişimin kurbanları oldukları konusunda edindikleri bilinci yok etmenin en feci araçlarından biri ola gelmiştir. Alkol çoktan beri işçiler arasında tam da bu işlevi görüyor. Bunlara son 10 yıllarda başka iptila maddeleri eklendi. Kârlı bir yasal ticaret metal olan, psikolojik etkiye sahip ilaçlar ve gerçi yasaklanmış bulunan ama kârlılıkla hiç de geri kalmayan eroin ve kokain gibi uyuşturucular. Aslında şaşılacak şey bunları kullananların çokluğu değil. Bunca hayati sorun ve derde rağmen bu kadar çok kişinin bunları kullanmayışıdır. Bu özellikle gençler için geçerli. Gençlerin haline bakınca işçi gençliği arasında artan uyuşturucu kullanımı, sürekli kanunsuz işlere dalmaları, artan şiddet ve faşizan fikirlerin yayılması bizi şaşırtmamalıdır. İşçi gençliğinin artan uyuşturucu kullanımıyla yaşam koşullarının yoğun bir şekilde kötüleşmesi arasında dolaysız ve bu arada ticari olarak da mükemmel biçimde faydalanılan bir bağın bulunduğundan ciddi bir şüphe duyulamaz. Burnuma ilk kez eroin çektikten sonra hafta sonu sauna Detlef'e rastladım. Bana hemen çattı. "Ne halt karıştırdın, tümüyle çıldırmışsın," dedi. Astrid'den burnuma E çektiğimi duymuştu bile. Ona "Sakin ol ihtiyar, sen de başladın ve tam bir eroinman oldun. Ben zaten işi oraya vardırmayacağım," dedim. Bunun üzerine Detlef bir şey diyemedi. Zaten pek keyfi de yerinde değildi. Yokluk krizinde değildi çünkü henüz eroine bedenen bağımlı olmamıştı. Yine de iğne yapmaya korkunç heves duyuyordu. Sonunda manguru olmadığını ve biraz mal satın almak istediğini söyledi. "Gördün mü moruk," dedim. Sonra ona birlikte uyuşturucu için para yontmayı teklif ettim. Bunun nereye varacağını bilmesi gerekirdi. Buna rağmen kabul etti. 20 dakika Saad'ın önünde 20 mark yonttum. Detlef çok daha azını elde etmişti. Fakat ikimiz için yetiyordu. Çünkü hala çok küçük bir doz bizi havaya sokuyordu. Benim de eroin içmemi tartışmadık bile. Açıktı bu. Detlef o akşam kendine bir iğne yaptı. Bense burnumdan çektim. Böylece ilk eroin içişimden ancak 4 hafta sonra bir daha çekme kararımdan caymıştım. Detlef'le ben yine birlikteydik, sanki hiç ayrılmamış gibi. Hiçbirimiz sauna'da birbirimizin yüzüne bile bakmadığımız haftalardan bahsetmedik. Yine Detlef'e yemek pişirdiğim ve birlikte öğle yemeği yediğimiz o pazar günkü gibi güzeldi her şey. Olup bitenden memnundu sanırım. E'yi çekmeseydim Detlef'le bir daha hiçbir araya gelemezdik. Kendimi bir hafta sonu eroinmanı kalacağım diye kandırıyordum. E'ye başlayan herkes kendini böyle kandırır. Hem de hafta sonu eroinmanı olarak kalan kimseyi tanımamasına rağmen. Üstelik Detlef'i tam bir eroinman olmaktan kurtarabileceğimi inandırıyordum kendimi. Bunlar beni mutlu eden yalanlardı. Bilinçaltım herhalde bu yalanlara inanmıyordu. Biri bana E'den söz ettiğinde çılgına dönüyordum. Bağırıp çağırıyor, "Defolun," diye haykırıyordum. Astrid'in beni kızdırdığı ilk fırtından sonraki gibi. Benimle aynı yolda olduklarını gördüğüm yaşıtım olan bütün kızlardan nefret etmeye başlıyordum. Eroinman hatunlar gibi giyinmeye çalışan bu küçük esrar ve gezinti heveslileri, sauna'da pusuya yatan 12-13 yaşında dışarıda geceleyen bu kızları metroda veya diskoda derhal araklıyordum. Kendime hep işte şu rezil ufaklığın sonu mutlaka ediyordum. Bunun dışında hep oldukça sakin olmama rağmen bu kızlar kanımı beynime sıçratıyorlardı. Onlardan tam anlamıyla nefret ediyordum. Aslında kendimden nefret ettiğim o sırada hiç aklıma gelmedi. Birkaç hafta sonu burundan çektikten sonra gerçekten de 2 hafta ara verdim. Beni etkilemiyor diye kandırdım kendimi. Bedenen de rahatsızlık duymuyordum fakat eski pislik geri geldi. Hiçbir şeye hevesim yoktu. Annemle dalaşmaya başladım yine. Bu 1976 Paskalya tatilinden az önceydi. Tatilin ilk cumartesi günü Salt'a merdivenin yakınındaki sırada oturuyordum her zamanki gibi. Niye orada oturduğumun farkında değildim. Merdivenden aşağı yukarı 12 yaşında ama makyaj yapıp sütyen takarak kendisini 16 yaşında göstermeye çalışan iki kız indi. Ben de beni yakından tanımayan herkese 16 yaşımda olduğumu söylüyor ve makyajla öyle görünmeye çalışıyordum. Bu iki kıza anında fitil oldum. Fakat sonra ilgimi çektiler. Onları gözden kaybetmedim. Sound'da dolanmaya başladıklarında hemen takıntı aradıklarını çaktım. Bir gruba yanaşmak istiyorlardı. Bunlar için en kıya herhalde bir eroin grubu olurdu diye düşündüm. Sound'un mutfak şefi Rishi ile tanışmışlardı bile. Bu Rishi, Sound'da çalışanların içinde yaşı büyük olan tek kişiydi. 30'una yaklaşıyordu. Biz yaştaki kızlara bayılıyordu. Dışarıda geceleyen bütün kızların amcası. Rishi ile tezgah üzerinde çene çalıyorlardı. Herhalde benim onları gözlediğimin farkına vardılar. Habire benim tarafa bakıp duruyorlardı. Herhalde onların yaşında olduğumdan. Sonra biri yanıma geldi. Kız da tam masum melek yüzü vardı. Adı Babsi'ymiş. Uçmak istiyormuş. Hap var mı diye sordum. Bırak bu zıkkımı, kötü bir şey bu. Uçacaksın da ne olacak dedim. Onlara tepeden bakmanın keyfini çıkarıyordum. E deneyinden geçmiş birine öyle basit bir yolculuk için takınılmayacağını öğrenmesi gerekiyordu. Herhalde beni en az benim birkaç ay önce benden daha ileride olanlara yakıştırdığım kadar kıyak buluyordu. Bana bir vişne suyu ısmarlamak istediğini ve hemen döneceğini söyleyip uzaklaştı. Babsi gidince hemen öteki geldi. Adı Stella'ydı. Babsi'nin benden ne istediğini sordu. Bir uçuşluk mal dedim. Sana para verdi mi? Benim 5 markım kayboldu da. Kesin o moruk çalmıştır dedi Stella. Tam Stella'lık laflardı bunlar. Sonradan ondan her gün duyacaktım bunları. Çünkü Babsi ile Stella sonradan en iyi arkadaşlarım oldular. Ta ki Babsi gazete manşetlerine geçene dek. Berlin'in en genç eroin kurbanı diye. Babsi bir vişne suyuyla döndü. Ona yukarıdan bakıyordum ama o melek yüzü, yapmacıksız, saf davranışları hoşuma gitmişti. Sohbete daldık. Deliler gibi esrar içilen bir gruba girdiklerinden boyuna okul kırmış ve sonunda atılmışlardı. Şimdi de evden tüymüşlerdi. Geceleri birileriyle kalıyorlardı ve esrar aleminden daha fazlasını yaşamak istiyorlardı. Babsi 12, Stella 13 yaşındaydı. Babsi'yi ertesi sabah eve davet ettim. Hiç eşyası olmadığı için ona 2 eski tişört ve 1 kilot hediye ettim. Yatağımda yattı, ben de yemek yaptım. Ondan gerçekten hoşlanıyordum. Ertesi gün Stella ile de arkadaş olduk. Benim bir süre önceki halimdeydiler. Onlarla birlikteyken hep sen kaymış eroinmanlarla olduğumdan daha huzurluydum. Esrar içiyor, yolculuktan yolculuğa çıkıyorlardı. Ben de sayelerinde sırf E düşünen, E konuşan tiplerden biraz olsun uzaklaşmıştım. Yalnız cumartesileri küçük fırtına alıyordum. Gruptan ötekiler benimle dalga geçiyordu. Yeni yetim özentilerle dolaşıyorum diye aldırmıyordum. Üçümüz konuşacak çok şey buluyorduk. Evde hepimiz aynı dertleri yaşamıştık. Babsi'nin babası daha küçüklüğünde intihar etmişti. Annesi Doğu Berlin'de dansözlük, batıda fotomodellik yapıyordu. Üvey babası büyük bir piyanisti. Dünyaca ünlü bir sanatçı diyordu. Üvey babasıyla çok gurur duyuyordu. Özellikle plakçıya gittiğimizde orada üstünde üvey babasının resimleri olan bir sürü plak gösteriyordu. Ancak bu piyanist onlarla pek ilgilenmiyordu. Babsi onu evlat edinen büyük annesiyle büyük babasının yanında oturuyordu. Bir prenses gibi. Sonraları evine gittim. Muazzam bir odası, pahalı eşyaları, dehşet bir pikabı ve sürüyle plağı vardı. Sürüyle de elbisesi. Tam bir dişi canavar olan büyük annesiyle geçinemiyordu. Annesiyle oturmayı çok arzu ediyordu. Kocaman odasını görmek bile istemiyordu. Onun için evde kalmıyordu. Stella'nın da güzel annesi vardı. Üstelik onu seviyordu da fakat babası bir yangında ölmüştü. Bu sırada Stella 10 yaşında filan olmalıydı. Annesi ise o zamandan beri tek başına çalışıp didinmek zorundaydı. Stella'ya ayıracak vakti azdı. İçkiye de başlamıştı. Stella'nın o sırada tam bir hastalığı vardı. Muhammed Ali. Gücüne hayrandı. Hayallerinde onun hem babası hem de aşığıydı sanırım. Üçümüz de aynı yoldaydık yani. Daha ilk akşamdan kendime bunların sonu E demiştim. Ama Stella benden E istediği an tam bir dehşete kapıldım. çılgınca. Bırak saçmalığı. Kimse sana ev vermez. Ben de bırakıyorum zaten. Bir boka yaramaz bu zıkkım diye bağırdım. Gerçekten de ona bir şey vermedim. Ötekilere de Stella'ya mal vermemelerini söyledim. Birkaç gün sonra Sound'daki gruptan birinden artık sevgilisi olan Blakey'den yine de bir parça bir şeyler alabildi. Tabii Babsi de hemen onu izledi. Ancak sonra bir daha toz çekme fırsatı bulamadılar. Bir aramada araklanıp eve postalandılar. Onları birkaç hafta görmedim. Bahar gelmişti. Dışarısı gittikçe ısınıyordu. Yılın ilk sıcak günlerinin benim için hep bir mutluluk duygusuyla bağıntısı vardı. Herhalde çocukluğumdan geride kalan bir şeydi bu. Çıplak ayakla dolaşmak, soyunmak, suda oynamak, bahçede açan çiçekler filan. 1976 baharındaysa mutluluk duygusunu boşuna bekledim. Havalar ısınacaktı da hayat herhangi bir şekilde güzelleşmeyecekti ha. Bu benim için mümkün değildi. Fakat hep peşimde bir dolu dertle dolaşıyordum. Ve bunların ne mene dertler olduğunu bile bilmiyordum. E çekiyordum, sorunlar kayboluyordu. Ancak böyle bir fırtına etkisi de bir haftadan fazla sürmüyordu. Mayıs'ta 14. doğum günümü kutladım. Annem bana bir öpücük ve 50 mark verdi. Ev bütçesinden artırmıştı. En sevdiğim şeyi alayım diye. Akşam Kurfürstenstrasse'ye gittim. 40 markı 2 çeyrek E'ye harcadım. Hiç bu kadarını birden almamıştım. 6 marka sigara aldım. Deliler gibi sigara içiyordum. Birini söndürüp ötekini yakıyordum. Bir paketi 2-3 saatte tüketebiliyordum. Sound için 4 markım kalmıştı. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.